Ayrım 14. İşte o tarihlerde genç Türkiye Cumhuriyeti de geleneksel politikanın değiştirilmesiyle Konrad'ın kahramanı Kurtz'un serüvenine benzer biçimde karanlığın yüreğine doğru bir yolculuğa başlıyor. Artık karanlığın yüreğine giden yola giriliyor. Yürekleri kapkaranlık edecek şiddet artık canlanmaya başlıyor. Genç Cumhuriyet'in Osmanlı Devleti gibi bölünüp parçalanmayalım ruh haliyle oluşturduğu ve tek ulus yaratmak, ulusal bir devlet kurmak düşüncesi üzerine kurulu bu yeni ret ve inkar politikası doğal olarak uygulamaya ilişkin önünde en kaba alternatifleri buluyor. Tenkil, tehcir, iskân, asimilasyon. Devlet Kürtlere sadece bir tek alternatif sunmaya başlıyor. Kürtlükle ilgili her şeyi terk ederek Türk olmak, Türkleşmek. Bu politika ve metotları sistematik olarak uygulanıyor. Zamanın başvekili İsmet İnönü ve Kürt bölgesi 1. Umumi Müfettişi Abidin Özmen'in Kürt bölgelerine ilişkin kaleme aldıkları raporlardan bu akıl almaz politikanın nasıl sistematize edildiğini öğreniyoruz. Bu raporlarda her ne pahasına olursa olsun Kürtlerin asimile edilmesi, Kürt kimliği, dili ve kültürünün unutturulması gerektiği şart koşuluyor. Bunun için gerekli önlemler sıralanıyor. Bu politikanın insanları ikna etmesi, vicdanları sakinleştirmesi ve kafalarda duvarlar örmesi için Kürtlerin Türklüğüne, dağlı ve vahşi olduklarına ilişkin yine akıl almaz teoriler oluşturuluyor. Çok anlamsız, çok çirkin şeyler resmi görüş olarak benimseniyor. Çok anlamsız, çok çirkin derken duygusal davrandığım, yapılanları abarttığım düşünülebilir. Ancak değil. Tersine olabildiğince basit ve masum sözcüklerle yeni politikayı anlatmaya çalışıyorum. Çeşitli örnekler vererek basit deneyimlerime dayanan bu denemeyi uzatmak istemiyorum. Fakat sadece bir örnek vermek istiyorum. Yıl 1930'dur. Ağrı Dağı ve eteklerinde yeni bir Kürt ayaklanması vardır. Devlet ayaklanmayı bastırmak için her şeyi yapmaktadır. Devletin üst kademelerinde görev yapan ve Cumhuriyet'in Kürt politikasının mimarlarından olan gazeteci yazar Esat Mahmut Karakurt bölgededir. Ayaklanma bölgesindeki izlenimlerini 1 Eylül 1930'da Akşam gazetesine yazar. Şimdi çok kısa olarak Esat Mahmut'un Kürtlere ilişkin görüşlerine kulak verelim. Bunları aşağı yukarı vahşi denilebilir. Hayatlarında hiçbir şeyin farkına varamamışlardır. Bütün bildikleri sema ve kayadır. Bir ayı yavrusu nasıl yaşarsa o da öyle yaşar. İşte Ağrı'dakiler bu nevidendir. Şimdi siz tasavvur edin. Bir kurdun, bir ayının bile dolaşmaya cesaret edemediği bu yalçın kayaların üzerinde yırtıcı bir hayvan hayatı yaşayanlar ne derece vahşidirler. Hayatlarında acımanın manasını öğrenememişlerdir. Hunhar, atılgan, vahşi ve yırtıcıdırlar. Çok alçaktırlar. Yakaladıkları takdirde sizi bir kurşunla öldürmezler. Gözünüzü oyarlar, burnunuzu keserler, tırnaklarınızı sökerler ve öyle öldürürler. Kadınları da kendileri gibiymiş. Makale bu ton ve anlatımla uzayıp gitmekte. Bu makalede önemli olan yan, bakış açısı, mentalite ve ruh halidir. Bu ruh hali dejavu duygusu vermiyor mu? Karanlığın yüreğindeki Kurtz'u, barbarları uygar hale getirmek için gönderilen idareci ve gazeteci Kurtz'u, tüm hayvanların yok edilmesi gerektiğini savunan Kurtz'u hatırlayalım. Kurtz'un mentalite ve ruh hali ile Esat Mahmut Karakurt'unkini karşılaştıralım. İkisinin düşünceleri arasında herhangi bir fark var mı? Esat Mahmut Karakurt'un bakış açısı Kurtz patentli değil mi? Belki de söylemeye gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu burası orası, uygar vahşi, ret ve inkar üzerine kurulu bakış açısının dayanakları ne yazık ki sadece kaba, zor, kuvvet ve şiddet olmuştur. Başka hiçbir şey değil, sadece şiddet. Şiddetin verdiği kör güven ve cesaret. Sözü uzatmaya gerek yok. 5 Mayıs 1927 tarihli Vakit gazetesinde yayınlanan şu çok kısa cümle her şeyi çok iyi anlatmaktadır. Türk'ün süngüsünün göründüğü yerde Kürt sorunu yoktur. Bu politikanın çok acı sonuçları ortada. 20'den fazla Kürt ayaklanması, on binlerce insanın ölümü, yüzlerce idam sehpası, yüzlerce köy ve yerleşim biriminin yıkılması, kin ve nefretin kök salması, yüreklerin kararması, karanlığın, korku ve vahşetin egemenliği, uçurumların derinleşmesi, müzmin bir huzursuzluk, devamlı bir teyakkuz, durmadan kanayan bir yara. Sözünü ettiğim bu resmi bakış açısı, mentalite ve ruh haliyle Türkiye Cumhuriyeti bugünlere geldi. Şimdi buradan geriye dönüp bakalım ve kendi kendimize soralım. Çok ulusal olduğu iddia edilen ama her şeyiyle kolonyalist patentli bu bakış açısı, mentalite ve ruh hali çekilen bunca acıya rağmen neyi çözdü? Kürt kimliği yok edildi mi? Kürtler Türkleşti mi? Ülke olarak Kürdistan tarihten ve yeryüzünden silindi mi? Kürt dili, kültürü, edebiyatı ve sanatı asimile edilebildi mi? Türkiye Cumhuriyeti amaçlarına ulaştı mı? Bir tek devleti bile kendi politikası yönünde ikna edebildi mi? Bu politikasıyla uluslararası planda herhangi bir itibar ve saygı kazanabildi mi? Sorular durmadan çoğaltılabilir ama yararı yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi artık ismini bile unuttuğum, benim sevgili savcımın temsil ettiği ve Kürt kimliğiyle demokratik haklarını savunan herkese karşı şiddetle uygulanan Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi Kürt politikasının bildiğimiz biçimde belirlenmesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış en büyük kötülüktür. Türkiye'ye bundan daha büyük bir kötülük yapılamazdı. Ölü doğmuş bu politika, Türkiye'yi handikaplı, inmeli hale getirmiştir. Hiçbir zaman uygarlaşmayacak, sivilleşmeyecek, refah toplumu olmayacak, önyargılı, konspiratif, huzursuz bir ülke haline getirmiştir. Zaman zaman başarılıymış gibi görünse de, Türkiye bu politika nedeniyle hep kaybetmiştir. Türkiye ne demokrasiyi yerleştirebilmiştir, ne de sivilleşip, çoğulcu, uygar bir toplum oluşturabilmiştir. Kazanan ise şiddet, antidemokratik karanlık güçler ve totaliter mentalite olmuştur. Devamlı kendi kendime ne Türkiye'ye ne de Kürtlere hiçbir yararı olmayan ve vicdan sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği bu politikada niye ısrar edildi diye soruyorum. Çünkü Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında Mustafa Kemal Paşa ve yakın çevresinin Kürtlere yerel bir özerklik vermek yanlısı olduğunu, hatta bunun için bir program yaptığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Türk ve Kürtlerin ortak meclisi olarak gördüğünü biliyoruz. Niye bu plan ve programdan vazgeçilerek kapkaranlık bir politika tercih edildi? Niye aydınlığa değil de karanlığın yüreğine doğru bir yolculuk uygun görüldü? Ve yine kendi kendime sık sık soruyorum. Eğer Türkiye Kürtlere ilişkin ilk başlardaki planını uygulasaydı, Kürtlerin tüm demokratik, kültürel, idari haklarını kabul ederek onları kucaklasaydı, acaba bugün Türkiye çok daha güçlü, saygın ve demokratik olmayacak mıydı? Kürtler de severek, isteyerek Türkiye'ye bağlanmayacaklar mıydı? Bundan birkaç yıl önce İspanya'nın Katalan bölgesi yerel hükümetinin davetlisi olarak birkaç Kürt yazar arkadaşla birlikte Barcelona'daydık. Barcelona, o aydınlık şehir, büyük bir coşku içindeydi. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, sevgi, birlik ve beraberliğin şehri olmuştu. Franco rejiminin karanlık, paslı zincirlerinden kurtulmuş, İspanya'nın en güzel, en nazlı, en uygar şehirlerinden biri haline gelmişti. Barcelona bir kültür, edebiyat, sanat, felsefe, ekonomi ve en önemlisi de diyalog merkezi haline gelmişti. Antoni Gaudi'nin Antoni Gaudi görkemli yapıları, hoşgörü ve toleransın ışıklarıyla ışıldamıştı. Katalanya yönetimi başkanı Sayın Jordi Pujol, Jordi Pujol, büyük bir incelik göstererek bir öğleden sonra Gaudi'nin muhteşem Sagrada Familia Kilisesi'ne komşu, ünlü başkanlık sarayında bizi kabul ederek sarayı bize gezdirdi. 1200 yıllarının başında inşa edilen saray, neredeyse tüm Katalan tarihinin kalbi durumunda. Sarayda ünlü Katalan ressamı Torres Garcia'nın ismiyle özel bir salon da vardı. Torres Garcia. Bu salonda Franco rejimi döneminde yasaklanmış tablolar, sanat eserleri bulunmakta. Karanlık yürekler tarafından idare edilen o karanlık rejim döneminde dilleri bile yasaklanan Katalanlar bu salon aracılığıyla O karanlık rejimin kurbanlarını saygıyla anıyorlardı. O salonda biz Kürtleri çok iyi anladığını belirterek konuşmasına başlayan Sayın Jordi Pujol kısaca şunları söylemişti. Kral Juan Carlos'a çok şey borçluyuz. Franco'nun ölümünden sonra atılan çok olumlu adımlar, yapılan reformlar ve ulusal sorunları çözmek ve haklarını ulusal hakların kendilerine vermek için kabul edilen yeni yasalarla tüm İspanya hem çok rahatladı hem de çok güçlendi. Şimdi her konuda özgürüz ve her konuda İspanya ile birlikteyiz. Franco döneminde İspanya ile pamuk ipliğine bağlı ilişkilerimiz şimdi çok güçlü. Yeni idari sistemle ilgili yasalar tartışılırken eski rejimin yandaşları, zor ve şiddet yanlıları bu yasalar İspanya'yı bölecek diyorlardı. Tersi oldu. İspanya'nın birliği, beraberliği gelişti, güçlendi. İspanya Kralı Juan Carlos da duvardaki tablosundan gülümseyerek konuşmayı dinliyordu. O salonda o konuşmayı dinlerken hep Türkiye'yi ve Türkiye'deki Kürt halkını düşündüm. Niçin Türkiye yeni bir İspanya olmasın dedim. Türkiye'nin yeni bir İspanya olmaması için hiçbir mantıklı neden yoktur. Türkiye'de artık herkes izlenen resmi politikanın bir çıkmaz olduğunu, anlatılması, anlaşılması olanaksız bir yanlışlık olduğunu biliyor. Herkes Türkiye'nin tabularla yönetildiğini ve bu tabuların Türkiye'yi kör, sağır ve dilsiz hale getirdiğini, Türkiye'nin gelişip demokratikleşmesi önünde çok ciddi engeller oluşturduğunu biliyor. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da biliyor, sokaktaki sade vatandaş da. O halde niçin daha fazla acı çekilmeden, daha fazla karanlıklara gömülmeden aydınlığa giden yola girilmesin? Niçin çok hızlı biçimde değişen dünya ve Türkiye'de tutucu davranarak dün de yanlış olan bir politikada ısrar edilsin?